Ayrım 5. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 71. 3 Mart 1924. Hilafet ne oldu? 3 Mart 1924'te Dolmabahçe Sarayı'nın kütüphanesinde İstanbul Valisi ve Ankara'dan gelen temsilciler heyeti, ünvanı yalnızca halife olan son halife Abdülmecit Efendi'ye Millet Meclisi'nin kararıyla bu görevinin sona erdiğini ve kanun gereği yurt dışına çıkarılacağını tebliğ ettiler. Halifenin itirazı ve kalmakta diretmesi faydasızdı. Birkaç saat içinde Sirkeci Garı'nda arayış olmaması için en yakın aile fertleri ve yardımcılarıyla Çatalca'ya gönderildi ve orada bekletilen trene ilave edilen vagonla yurdu terk etti. Bir hafta içinde Osmanlı Hanedanı üyeleri, yani şehzade ve sultanlar da aynı şekilde sürgün edildiler. Osmanlı geleneğinde hanedan üyesi demek padişahın erkek evlatlarının sürbünden gelen erkek ve kadınlardır. Bunlara Avrupa dillerinde imparatorluk prensi ve prensesi denir. Onların evli olduğu erkek ve kadınlar, prenseslerin hanım sultan denen kız çocukları ve beyzade denilen oğulları hanedan üyesi sayılmazlar, mensubudurlar. Dolayısıyla eşlerin ve bu durumdakilerin yurt dışına gitmesi gerekmiyorken çoğu küçük yaşta olduğundan veya yalnız kalamayacağından ebeveynlerini veya eşlerini izleyerek kafileye katıldılar. Hükümet sürgünleri adam başına biner sterlin, dönüş için geçerli olmayan birer pasaport ve makul miktarda mücevher çıkartabilme hakkı tanımıştı. Hanedan üyelerinin mal varlıkları bazı istisnalar dışında müsaade edilmemişti. Ama bu emlakın memlekette kalacak yakınlar tarafından çarçur edildiği veya o yıllarda emlakın bugünkü kadar para etmediği düşünülürse gidenlerin uğradığı mali güçlük tasavvur edilebilir. Halife Abdülmecit Efendi kültürlü bir şehzadeydi. Resim yapıyordu ve bazı tabloları müzeliktir. Ama asıl önemlisi güçlü bir bestekar oluşudur. Abdülmecit Efendi mütareke dönemi ve İstiklal Savaşı sırasında Anadolu hükümetiyle olumlu ilişkiler kurmuştu. Bununla birlikte halifenin bazı hanedan üyelerinin de belirttiği gibi siyasetten anlamadığı Ankara hükümetiyle dengeli ilişkileri sürdürmek yerine alayişli selamlık alayları tertip ettiği, hatta bunlardan birinde Fatih Sultan Mehmet kıyafetiyle geçtiği biliniyor. Maalesef protokol ve bütçe işlerinde de ölçülü bir idare kuramamıştı ve Ankara ile gerilimli ilişkilere girdi. Yeni Cumhuriyet'in iktidar savaşına tahammülü yoktu. Esasen hilafet kurumu da iktidarın dışında kalmak gibi garip bir hukuki konumla bağdaşamazdı. Zira hilafet ruhani bir makam değildir. Dünyevi iktidar sahibi olmak gerekir. Bu sonuç kaçınılmazdı. Osmanlı hanedan üyeleri yurt dışında zor günler geçirdiler. Parasızdılar. Avrupa bankalarına para yatırmayan tek hükümdar ailesiydiler. Buna rağmen geçinmek için onursuz bir yaşam seçmediler. Yüz kızartıcı suçlar işleyen çıkmadı. Asıl önemlisi Türk devleti ve milleti aleyhinde cemiyet kurmak, kışkırtıcı politika gütmek gibi olumsuzlukları hiç denemediler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tahtını kaybeden diğer hükümdar ailelerine göre onların bu devleti ve yurdu sever tutumlarını takdir etmeliyiz. Hanedanın genç üyeleri yurt dışında imkansızlıklara rağmen tahsillerini gördüler. İşlerinde Avrupa ve Amerika'da en seçkin çevrelerde hayranlık uyandıracak yerler edinenler vardır. Hilafetin kaldırılmasına tek önemli dış tepki Hindistan'dan geldi. Hint Müslümanları İngiliz idaresine karşı ruhani reis, halifenin emirlerini bahane ederek karşı koyarlardı. Esasen Pakistan ve Bangladeş'in bugünkü politikalarına bakarsak Hint Müslümanlarının Türkiye'deki her yönetime bağlı olduklarını söylemek mümkündür. Arap dünyası çoktan beri hilafet denen müesseseyi kendilerine ait bir hak olarak görürdü. Tabii bu onların kanaatidir. Hilafeti Türkiye Büyük Millet Meclisi kaldırınca ne Mısır'ın ne de Fasıl ailesinin bu konudaki girişimleri taraftar bulabildi. Hilafetin bu asırda restore edilmesi mümkün mü? Şüphesiz hayır. Bu kadar çok milli devletin liderlik iddiasının ve maalesef mezhep çatışmalarının dorukta olduğu İslam dünyasında bu kurumun ihya edilmesi mümkün değildir. Bir yerde herkes kendinin halifesidir. Hilafetin kime nasıl geçeceği konusunda da sarih hüküm yoktur. Hilafet iktidar ister. Cihan Şumul iktidar Osmanlı ile tarihe karışmıştır. Hilafetin de ismi kalmıştır ve 19. yüzyıl Osmanlı hilafeti gibi bir kurumu ne İslam dünyası bir daha kurabilir ne de dış dünya aynı şekilde kabul edebilir. 3 Mart 1924 bizim tarihimizde en önemli dönüşümü ifade eder. Türkler eski devlet geleneği olan bir toplumdur ve devlet hep hükümdarlıkla aynileşmiştir. Henüz son padişahın 6. Mehmet Vahidettin. Tahttan feragat edip yurt dışına çıkması ve saltanatın ilgası üzerinden 2 yıl bile geçmiş değildir. Cumhuriyetin ilanı 4 ay önceydi. Şimdi ise halifelikte kaldırılıyordu. Bu pek özgün bir olaydır. Öyleyse Türk devletinde halifelik neydi? İkinci Cumhuriyet devrinden beri Cavit Bey ve Ahmet Şuayb gibi halifelikle saltanatı ayırmaktan söz edenler vardı. Onlardan daha önce hilafetin Türk padişahına değil halkına ait olmasını ileri süren Arap mütefekirler vardı. Osmanlı sultanlarının halifelik kurumunu ve unvanını 1517 Mısır'ın ve Hicaz'ın kazanılmasıyla Memlüklerden aldığı hoş bir siyasi hikayedir. Bu efsaneyi 18. yüzyılın Bakkan Üvisleri vurgulamıştır. Avrupalılar anlaşmalarda bir Müslüman ruhani lider. Böyle bir unvan ve lider olamaz. Görmeye teşneydi. Bizimkiler de bu yanlış kanaati beslemeyi 18. yüzyıl şartlarında uygun gördüler. Osmanlı hükümdarları Kırım, Kazan, Kafkasya, uzaktaki Hint ve Cava ve 19. asır Moğol Müslümanlarıyla temas ve siyasi nüfuzun tesisini bu kurum sayesinde becerdiler. Gerçek şu ki halifelik, siyasi iktidar, hükümdarlık, cumhurun yönetimi bağlamında Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Hilafet burada peygamberliktir. Hadisler arasında üzerinde ittifakla kabul edilen ve bu konuda hüküm vereni yoktur. Hilafet ruhani bir kurum değildir ve iktidarla yönetime birlikte sahip olanlar halifedir. Siyasi iktidarın dışında meclis hakimiyeti veya cumhurbaşkanlığı bir hilafet kurumu geçici bir dönemi ifade ediyordu. Galiba son halife Abdülmecid kendisine verilen rolü kavrayamadı. Fazlasını istedi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kaftanıyla hat üstünde katıldığı son cuma selamlığı hanedan tarihinde en önemli çalkantıya sebep oldu. Büyük Millet Meclisi'nin ilga, kaldırma kanunları son hanedan üyesi, şehzadeler ve sultanlar, zevatı ve maalesef sultanların, imparatorluk prenseslerinin çocukları dahi sürgün listesindeydi. İktidar değişimi sancısız olmaz. Hanedan üyelerinin Ruslar, Alman ve İran hükümdarları gibi yurt dışında banka hesapları yoktu. Çoğu Hakan'ı sabık ve halife dahil zarurete düştüler. Buna rağmen temsil ettikleri milletin şan ve şerefine halel getirecek tarzı hayat ve faaliyetten uzak kaldıklarını söylemek gerekir. 9 Mart 1925 tarihinde Ahmet Emin Yalman Vatan Gazetesi'nde bu insanlara acımalıyız ama işin esasını unutmayalım diye başlıyor. Hanedanın Türkiye'ye yaptığı kötülüklerden söz ediyordu. 37 şehzade, imparatorluk prensi, 42 sultan, imparatorluk prensesi, 27 kadın efendi ve şehzade eşi. Bunların gitmesi kendi istekleriyle oldu. Kalanlar da vardı. Ülkeyi terk etti. 1952'de hanedanın kadın üyeleri 1974 affı ile de erkek üyeler dönebildi. Hilafeti almaya çalışanlar muvaffak olamadı. İmparatorluğun bu ağır mirasını Osmanlı'dan başka taşıyabilecek Müslüman toplum yoktu. Mısır'ı ve Haşimi hanedanını kimse halife olarak kabul etmiyordu. Hiçbiri Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi şöhretine sahip değildi. Hilafet kalktığı an avdet edebilecek bir kurum değildir. Hilafet hukuki esaslardan çok ananeye dayanan bir kurumdur. Tarihin içinde oluştu ve yeniden oluşturulması mümkün değildir. 15. yüzyılda Endülüs'ün can çekişen hükümdarları Hint'te Babürlüler, Mısır'da Memlükler ve hatta 2. Mehmet ve 2. Beyazıt zaman zaman halife unvanını bazı fermanlarda kullanıyordu ve Vakkan Üvisler onlardan halife diye bahsediyordu. Osmanlı için Mekke ve Medine'nin hizmetkarlığı yani custodiası daha önemliydi. Hilafet unvanlı padişahlar 18. ve 19. asırda çok benimsediler. Bu benimseme Rusya'nın ve Hind'in Müslümanlarından toplanan bağışla Hicaz demiryolunun yapılmasına, o ülkelerde Osmanlı konsoloslarının bazı kültürel faaliyetlerine yardımcı oldu. Bazı ahvalde Müslümanların toplumsal hayatlarına müdahale edip yön verdikleri görülüyordu. Halife ve sultan Osmanlı hükümdarları ile aynileşti. Türkiye'de saltanatın ilgasıyla da bu kurum ortada kaldı. Harf devrimi. Harf devriminin üzerinden uzun yıllar geçti. Latin harflerinin kabul edildiği ilk Müslüman toplum biz değiliz. Arnavutlar ilktir. Gene Latin harflerini kabul eden ilk Türk Cumhuriyeti de Azerbaycan'dır ve Çarlık hakimiyetiyle Bolşevik Rusya'nın yeniden ilhakı arasındaki müstakil Azerbaycan tarafından bu reform yapılmıştır. Şimdi de Azerbaycan o zamanki alfabeyi yeniden kabul etti, kullanıyor. Doğrusu Türkiye'deki Latin alfabesi mahalli telaffuzdan çok İstanbul temelli umumi bir Türkçeyi hedef edindi. Harf devrimi yapılırken iki gerekçe vardı. Matbaanın ucuz ve seri kullanımı ve Türkçe imlanın bir düzene konması. Muasır insanlık matbaayı Strasbourg ve Mainz arasında iş tutan Alman matbaacı Johannes Gutenberg'in icadı olarak kutlar. Bu doğrudur. Ancak el yazması dışında bazı metinleri seri olarak basma işi çok daha evvelden başvurulan bir teknikti. Özellikle Çinliler çokça dağıtılması gereken bazı metinleri tahta kalıpları halinde dizmiş ve çabuk aşınıp erise de baskı tekniği kullanmışlardır. Gutenberg'in matbaası mürekkebi dağıtmayan, aynı zamanda da aşınmayan yeni bir maden alaşımını bulmaya dayanır ve günümüzün bilgisayar devrimine kadar da 5,5 asır boyu insanlığın hizmetindedir. Okul eğitiminin getirdiği bir mütearife dolayısıyla birçok kişi matbaanın insanların okumasını hızlandırdığını, okumayla aydınlanma vukuğa geldiğini belirlemiştir. Oysa yaygın okuma alışkanlığının nedenleri daha çeşitli olmalıdır. Nitekim Rönesans'ın Avrupa'sında bırakınız Aristoteles'in eserlerini ve dini dua kitaplarını, mesela Fransızların Bertrandon de la Brouquie veya Almanların Hans Schildberger gibi gezginleri tarafından kaleme alınan Türkiye seyahatnameleri bile matbaanın icadından çok önce elle yüzlerce kopya halinde çoğaltılıp okunmuştur. Dahası İtalya'da günlük gazete çıkarılır ve bunlar elle çoğaltılarak dağıtılırdı. Aslında matbaadan sonra da gazete değilse de birçok kitap için bu durum devam etti. William Shakespeare 1616'da öldü. Shakespeare'in hiçbir eseri o hayattayken basılmış değildir. Ancak ölümünden birkaç sene sonra bazı eserlerini tiyatrocu arkadaşlarının kağıda döküp iki forma halinde bastırdığını bütün uzmanlar söyler. Rahmetli Mine Urgan'dan da okuyabilirsiniz. Birçok tiyatro eseri ve şiir ya kaybolmuştur ya da ilginç şekilde sonradan basılmıştır. Demek ki insanlar daha uzun zaman hafızalarıyla kültürel mirası yaşatmış ve devretmişlerdir. Eski Roma edebiyatı ezbere uygun bir üslup taşır. Bütün klasik edebiyat türlerinde nesir dediğimiz tarzın böyle bir uygunluğu vardır. Arap dilini konuşan kitlelerin ezber konusunda yetenekleri olduğu bilinir. Matbaa zamanda düz yazıyı hafıza dışına itti ve ayrı bir matbaa üslubu hem günlük gazetelerde hem edebiyatta gelişti. Ama matbaayı Orta Avrupa'da geliştiren bir unsur da 17. yüzyıldaki Türk ilerlemesine karşı el ilanlarının basımı ve dağıtımı için daha ucuz tekniklerin icadı oldu. Türkiye'de matbaa 18. yüzyılda hayata girdi. İlk listeye baktığınız zaman en çok okunan ve aranan divan, yani şiir derlemelerinin ve kayinamelerin burada yer almadığını görürsünüz. Mesela Naima Tarihi mevcut 50 veya 100 adet el yazmasını üstadan okunur ve dinleyiciler tarafından takip edilirdi. 18. yüzyılda umumi kitaplıklar hayatımıza girmiş ve yazma nüshalar burada çoğunluğu meydana getirmiştir. Bununla birlikte matbaa Türk diliyle ilk defa İbrahim Müteferrika sayesinde tanışmıyordu. Sağda solda İtalya'da Türk dilinde metinler pek nadir olarak basılmıştır. İşin ilginci 18. yüzyıl Rusya'sında Türk halklarına dini propaganda yapan İskoç misyonerleri o mahalli lehçelerdeki İncil ve dua kitaplarını Arap harfleriyle basmışlardı. Baskı teknikleri Arap harflerini mükemmel şekilde dizmeyi imkansız kılıyordu. Doğrusu Müteferrika matbaası eserleri de mükemmel baskı örneklerinden sayılmaz. Mehmet Ali Paşa'nın kurduğu Yeni Mısır'da Arapça ve Türkçe birlikte kullanıldığından Kahire'deki Bulak matbaasında basılan Arap harfli kitaplar en mükemmel örnek sayılır. Ve bizzat Türkiye'de bu mükemmelliğe ulaşan ve onun tekniğini yer yer geçen ilk matbaa Matbaa-i Amire. Yani Topkapı Sarayı'nda açılan devlet matbaası değil, Ebu Ziya Tevfik Bey'in kurduğu basım evidir. İlk başta yasaklanmasına rağmen Türkiye'de matbaanın Kur'an-ı Kerim basımına kadar yayılması, her şeyden evvel ordunun kendi ihtiyaçları için matbaayı yaygın olarak kullanmasından sonra merkezileşen eğitim sisteminin bu tekniğe başvurmasına ileri gelir. Gene de harf devrimine geçtiğimiz yıllarda Türkçe matbaa eserleri başlık olarak 40 bin kadardı. Aynı rakam 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Rusya'da 300 bine, İngiltere'de ise 2 milyona yaklaşıyordu. İşin garibi, harf devrimine rağmen okullardaki ders notları dahil birçok eser el yazısına ve dolayısıyla Arap harflerine dayanmıştır. Okuma alışkanlığı için galiba iyi bir eğitim ve insanların yalnız kalmayı sevmesi baş şarttır. Bugün okuma yazma alışkanlığı bilgisayar sayesinde gelişiyor diyoruz. Bilgisayardan metin taraması yaptığımız zaman okuma dışında dedikodunun yaygın olduğu görülüyor. Ciddi bir tehlike daha var. Bilgisayar üslubu nedeniyle imla bozuluyor. Demek ki bilgisayarın kayıt ve saklama üstünlüğünden ve hızlı işlem niteliğinden yararlanmak için dahi kitap okumak gerekiyor ve başarılı bir matbaanın eseri olan güzel bir kitabın yerini hiçbir şey alamıyor. 5000 yıldır değişen alfabe. Türk dili bilinen 1500 yıllık edebi tarihinde 4 adet esas, 3 tane de yardımcı alfabe ile yazıldı. Yani devlet olarak Göktürk, Uygur, sonra Arap ve Latin alfabesi kullanılmıştır. Bu yaygın alfabelerden birisi, yani Uygurca, Cengiz Han'ın Moğol Kançılar yazısında da kullanılmıştı. Yani Uygurca gibi işlek bir yazı sayesinde Türkçe de imparatorlukta temel geçerliği olan bir dildi. Başka dinlere giren Türk topluluklarının kullandığı alfabeler de var. Kırımçak ve Karay Yahudiler İbrani alfabesi, Lemberg veya Lviv şehrinde bulunan mezar taşlarındaki Armeno-Kıpçak denen Ermeni harfli Kıpçak Türkçesi, gene 19. yüzyılda Ermeni harfli ve Karamanlı dediğimiz Yunan harfli Türk edebiyatını da unutmamak gerekir. Ermeni harfli Türkçe edebiyatın bilinen en iyi örneği Osip Vartan Paşa'nın romanıdır. Sayısız başka eser de vardır. Karamanlı Türkçesi dediğimiz Yunan harfli edebiyatın ise bibliyografya listeleri ciltlerle ifade ediliyor. Hiç şüphesiz Müslüman olduğu için Sırp Hırvatçayı Arap harfleriyle yazan Bosnalılar, Arap harfi kullanılan Arnavutlar ve Müslüman Yunanlılar da Osmanlı kültürünün yansımalarıdır. Bütün bu alfabeler içinde Türkçe'ye en az uyum sağlayan Arap harfleridir. Hocamız olan İranlıların yaptığı değişikliklerle kabul ettiğimiz bu alfabede de maalesef Türkçenin 8 adet ünlüsünün, yani A ve E, I ve İ, O ve Ö, U ve Ü'nün karşılanamadığı açıktır. Arap harflerinde Elif, A ve E için kullanılır. Ya harfi hem İ hem Y hem de I'dır. Vav ise hem V'dir hem de O ve U, Ö ve Ü'dür. Tanıdığımız kelimeleri karineyle okuruz. Bilemediğimiz isimler eğer Göte gibi ecnebi bir isimse Köte de olur, Güte de. Ecdadın isimleri ve yer adları ise bir meçhuldür. Ç ve P harflerini İranlılar ilave etmiştir. 19. yüzyılda Şemsettin Sami gibi büyük adamlar 8 sesli ifade için çok gayret sarf etmiştir. Bu gibi temkinli ıslahatçıların yanında Latin harflerinin kabulünü önerenler çıkmıştır. Nitekim Türk tiyatrosunun öncülerinden Azerbaycan'ın ünlü yazarı Mirza Fethi Ali Avunçzade bizim Tanzimat Ricali'ne böyle bir Latin alfabesi taslağını da sunmuştur. Doğrusu Mirza'yı terslemedikleri açık. Hatta bir mecidiye nişanı ile takip edilmiştir. Enver Paşa harp içinde yazışmalar kolaylaşsın diye başta sonda ortada farklı yazılan harfleri kaldırdı. Daha doğrusu bitişik yazmayı yasakladı. Bu yazıya Enveri yazı denir. Şu sıra İtalyan Hava Yolları verdiği yiyecek paketinde domuz eti olmadığını belirtmek için herhalde düzgün Arapça bilen birini bulamadı veya matbaanın azizliğine uğradı ki Arapçayı aynı şekilde Enveri teknikle yiyecek kutusuna bastırmış okuyan gülüyordu. İmla meselesi gazete yayıldıkça, bürokrasi büyüdükçe Türk düşüncesini işgal etmeye başladı. Alfabe değiştirmek kolay değil. 1928 Kasım'ında alfabe değiştirmeye cesaret eden pek azdı. Bizden önce bir tek Azerbaycan'da bir deneme söz konusu oldu. Türkiye'yi takiben bütün Rusya Türkleri önce Latin alfabesine geçtiler, ardından da Stalin'in emriyle Rus Kiril alfabesi kendilerine dayatıldı. Ama imla sorununu çözdükleri hiç söylenemez. Bizim Latin harfleri Latin harfi olduğu için en mükemmelidir. Zira Romalılar eski Şark'tan Fenike ve Yunan alfabesinden süzülüp gelen en mükemmel imlemeyi ortaya koydular. Bu alfabeyi kullanmak Türk dili için bir kazançtır. Hiç şüphesiz %100 mükemmel bir alfabeden söz edemeyiz. Kullandığımız kalın K, kaf ve ince K, kef sorunu var. Sonra uzun telaffuz edilecek A var. Bazı demek lazım, bazı değil. Lazım kelimesine de şapka lazım. Tüccarın karıyla kar nasıl yazılır? Daha hassas olunca H ve H farkı var ama biz Türkler nasıl olsa o iki harfi farklı telaffuz edemiyoruz. Aynı harfini karşılayacak bir harf lazım mı? Doğrusu tartışılır. Bu vakitten sonra alfabede mühim değişiklikler yapılamaz. Ama 32 harften söz edene saldırmak da gerekmiyor. Dil de hayat gibi değişiyor. İnsanların dilleri üzerine düşünmeleri hem kaçınılmaz hem de gerekli. Kaldı ki teknolojik değişikliklerin, bilgisayarın, alfabelerin başına ne dertler açtığı herkesin malumu. Üç harf fazladan konuşanları eleştirmek mümkün ama bilgisayarda çatlaşırken chat, dilimizin ve imlamızın içine edenleri eleştirmek pek çare olmuyor. Alfabe bu, dile kolay. 5000 yıldır değişiyor. Korumamız için çok uyanık olmamız lazım. Ermeni olayları ve arşivimiz. Ermeni sorunu alevlendikçe bütün siyasiler, memurlarımız, okumuşlarımız arşivperver kesiliyor. Dışarıda da Ermeni diasporası Türkler arşivleri kapatıyorlar, açmıyorlar diye kıyamet koparıyorlar. Aslında Ermeni tarihçi ve aydınların da önemli bir zaafı var. Türkçe öğrenip Osmanlı evrak ve neşriyatını incelemek yerine bağırarak tarih yorumu yapmayı tercih ediyorlar. Aralarında soykırım tarihçileri çok ama bu nasıl olmuş diye işe girişecek Ermeni Osmanlı tarihçisi yok. Bizim de Ermeni milletinin tarih boyu nasıl yaşayıp ne düşündüğünü takip edecek Ermeni uzmanımız iki tane genç çocuk. Arşivler karşılıklı açılsa da kim ne okuyacak? Gene mevcut evrakı gayri Ermeni ve gayri Türk üçüncü taraf tarihçiler okuyacaklar. Aslında üçüncü taraf tarihçilerin yazdıklarıyla iş nereye gider bilmiyorum. Az sayıda sesini çıkarmayan ama samimi ve bilgilice yazanlar var. Sadece alkışın ivasına kapılıp partizanlık yapanlar var. Çıkar için yazanlar var. Tessa Hoffmann gibi Alman istihbaratının uzmanı olarak yazanlar var. Yves Ternon gibi hayatının akışı için yazanlar var. Arşivlerimizin atadan, dededen tasnifli olarak intikal edenleri ve tomar tomar saklanan kısımları var. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başına ait evrakın tasnif edildiğini ve içinde ne olduğunu tümüyle bildiğini kimse söyleyemez. Bilinen ve tasnif edilen kısım vardır. Bilmediğiniz ve tasnif etmediğiniz kısım vardır. Ermeniler ve arşivi bilmeyen taraftarları Türk arşivleri kendilerine bırakılsa Nürnberg tipi kanun tasarıları ve Enver, Talat, Cemal imzalı Ermeni imha emirleri veya Nazilerin ünlü Van Si toplantısı zabıtları gibi evrak çıkartır zannediyoruz. Bu arşivlere mütarekede İngilizler, sonra da bir alay ecnevi tarihçi girdi. Osmanlı Devleti Nazi Almanyası değildi. Ermeniler de Berlin, Viyana Yahudileri değiller. Lakin arşivler iki halkın trajik tarihini aydınlatır ve kışkırtıcıları insafa getirmeye yardımcı olur. Hakikatler akla kara gibi değildir. Vicdanın ve yöntemin ölçüsü puslu gerçeğe yaklaşmaya yardımcı olur. Osmanlı arşivlerini incelemeye başlayan bazıları tasnif edilmeyen fonlardan derlenen ve seçilen bazı evrakın Ermeni dosyaları olarak ayrıldığını görecek. Gerçi bunlar tarihçiye yardımcı olur ama bir konuyu inceleyen tarihçi her şeyden önce malzemesini kendi seçer, kendi düzenler ve yorumlar. Dünyada ressama renk seçtirip fırça kullandıracak adam yoktur. Tarihçilere de arşivlerden yaptığı derlemelerle yön veremezsiniz. Çıkan evrak okundukça tarihçiler bambaşka manzaralarla karşılaşıyorlar. Bu manzaralar batıdaki bazı kalemşorların yazdıkları şeylere uymuyor ama bir imparatorluk yıkılırken onun uyruklarının birlikte yaşadığı trajedi, acemice girilen Cihan Harbi'nin getirdiği facialar daha iyi anlaşılıyor. Arşiv okununca 3 günde iş aydınlanır zannedenler de var. Böyleleri akciğer röntgeniyle tarihi evrağı aynı mahiyette değerlendiriyorlar. Arşiv uzun araştırmaların ve zaman içinde sayısız tarihçinin sayısız farklı yorumunu besleyen bir kaynak. Tarih yazıcının alıştırma, T. Momsen'in tabiriyle Übung alanıdır. Arşivlerin ıslah ve tasdifini sadece Ermeni olayları vesilesiyle değil, uygar ve eski bir millet olarak düşünmeli. İktisadi kriz gibi yabeleri ve sözde mazereti bırakarak mali kaynak ayırmalı, hatta yurttaşlar olarak bağışta bulunarak bu önemli reformu gerçekleştirmeliyiz. 5. ayrımın sonu sayfa 87.